Ayrım 20, sayfa 197. Yıllar akarken. 1945 yılının Ağustos ayında Gerhard, tam da annesiyle ablasının bir toplama kampında yok edilmelerinin yasını tutarken, Türk mü, Alman mı karar veremedikleri bir çocuk daha doğdu İstanbul'da. O sabah erken çalan telefonu yanıtlayan Elsa, alelacele giyinerek evden çıkarken mutfakta kahvaltı eden çocuklarına ve kocasına ''Holden'in sancıları tutmuş, ben fırlıyorum.'' diye seslendi. ''Hirş amcanın çocuğu doğuyor.'' diye bağırdı Peter. ''Dilerim erkek olur.'' ''Niye?'' diye sordu Suzi. ''Çünkü kızlar çekilmez oluyor.'' ''Bebek kız doğacak, adını Suzan koyacaklar ve ileride seninle evlenecek.'' dedi Suzi. Aramızdaki yaş farkı evlenmemize müsait değil. Seni bu ukalalıkla kimse almayacağı için sonunda ona kalacaksın. O da annesine çektiyse evde kalmış olacak, tıpkı senin gibi. Geveze, dedi Peter mutfaktan çıkmadan önce. Suzi'nin kehaneti tutmadı. Hirschler'in bebeği erkekti. Üniversite kapandığından beri birkaç aydır İstanbul'da olan ve heyecanla çocuğunun doğumunu bekleyen Hirsch, oğluna Enver Tandoğan adını verdi. Türkçeyi artık sokaktaki herhangi bir Türk'ten çok daha iyi konuşabildiği gibi Osmanlıca'ya da vakıf olan profesör oğlunun adını titizlikle seçmişti. Enver Osmanlıca anlamıyla aydınlanmış, yani münevver demekti. Tan Doğan da öz Türkçe bir isimdi ve şafak vakti doğan anlamına geliyordu. Osmanlı artığı Cumhuriyet Türkü'nün bir sentezi gibiydi çocuğuna seçtiği isim. Enver Tandoğan, Kadıköy Nüfus Dairesi'ne bir Türk vatandaşı olarak kaydoldu. Doğumunu takip eden iki ay boyunca babası İstanbul'daki evlerinde onun ve annesinin yanındaydı. Fakat Ekim ayında bir süredir hocalık yaptığı Ankara Hukuk Fakültesi'ne ve birlikte müzik yaparak uyum içinde yaşadığı sevgili dostlarının evine geri döndü. Anlaşılmıştı ki ne Hirsch işine çok fazla, eşine az vakit ayırmaktan ne de Holde devamlı şikayetten vazgeçemiyorlardı. Enver Tandoğan aralarını bulmak umuduyla dünyaya getirildiği halde anne babasının evlendikleri günden beri iyi gitmeyen ilişkilerini düzeltmekte başarılı olamamıştı. Gerhard ve Elsa Holde'yi ve annesini yalnız bırakmamak için çok gayret sarf ettiler. Her hafta sonu piyano dersi için Kadıköy yakasına geçen Suzi ile birlikte Elsa da Holde ve küçük oğlunu ziyarete gidiyordu. Ara sıra da Holde'yi akşam yemeklerine evlerine davet ediyorlardı. Enver Tandoğansa Türkiye'yi mesken edinmiş diğer Almanyalı çocuklar gibi evlerine en yakın Türk okulunda okuyarak, mükemmel Türkçe öğrenerek büyüyordu. Hayat akıp giderken bir sabah postacı Şilimanların evine iki mektup getirdi. Mektuplardan biri Peter'e gelmişti. Oğlan zarfı kapıp odasına koştu. Diğer mektup Elsa ve Gerhard Şiliman'a müştereken yazılmıştı. Elsa, Hirsch'in zarfın üzerindeki el yazısını hemen tanıdı. Zarfı yırttı ve kahvaltı masasındaki kocasına yüksek sesle okudu. İtalik yazıyla. Sevgili dostlarım Elsa ve Gerhard, Türkiye'ye geldiğimizden beri hayatımın en zor mektubunu yazıyorum. Değerli dostumu, adaşımı, yurttaşımı, müzik, bridge ve ruh arkadaşımı dün sabah kaybettim. Mektubum postadan size ulaşana kadar belki haberi duymuş olursunuz. Duymadınızsa benden duyun. Ernst Paraetorius, 4 gün önce süren dayanılmaz ağrılar sonucu bir batın ameliyatı geçirdi ve ertesi sabah vefat etti. Onu hastanede yatağından düşmüş olarak yerde bulmuşlar. Elsa mektubun gerisini hıçkırıklara boğulduğu için okuyamadı. Gerhard uzanıp karısının elinden aldı mektubu ve sesli okumaya devam etti. Sevgili dostumu Cebeci mezarlığında toprağa verdik. Şiddetli bir tipi vardı. Toprak, sanki bu çalışkan, yetenekli, güzel adamı henüz bağrına basmak istemiyordu. Eşi Kate perişan vaziyette. Geçen ay annesi ölmüştü, şimdi de hayat arkadaşını kaybedince ne yapacağını bilemez hale geldi. Onu tesellide zorlanıyorum. Hayata nasıl tutunacağını bilemiyorum. Holiday ile aram iyi olsa Kate'i İstanbul'a yollardım bir süreliğine. Fakat karımın huylarını biliyorsunuz. Zavallı Kate'in büyük acısı karşısında çaresiz kaldım. İtalik yazı tamamlandı. Gerhard da sesi titrediği için sustu ve gözü kızına takılınca devamını okumak istemedi. Suzy'nin beti benzis olmuştu. ''Biz tanımadık değil mi Praetorius'u baba?'' diye sordu kız. ''Siz çocuklar tanımadınız. O doğrudan Ankara'ya gidenlerdendir. Ama Almanya'dan iyi tanırım kendisini. Muhteşem bir insandı.'' dedi. ''Sizin de tanımanızı çok isterdim.'' ''Zavallı adam, ne çok acı çekti.'' dedi Elsa. ''Hepiniz acı çekmişsiniz.'' dedi Suzy. ''Bizim çektiklerimize onunkinin yanında acı mı denir? Çoğumuz Yahudi olduğumuz için başımıza gelecekleri sezip kaçtık. O Hristiyandı. 10 yıldır Weimar'daki Alman Ulusal Tiyatrosu'nun müzik direktörlüğünü yapıyordu. 1933'te bir gün pat diye eşi Kate Yahudi olduğu için Naziler işine son verdiler. Koca ülkede hiçbir operada iş bulamadı. Oysa birinci sınıf bir müzik adamıydı. Çaresizliğinden Berlin'de geçimini taksi şoförü olarak sağlamaya çalıştı. Taksi şoförlüğü mü? Gözleri dolu dolu olmuştu Suzan'ın. Birkaç yıl sonra anlaşmalı olarak boşadı karısını ama hiçbir faydası olmadı. Nazilerin korkusundan kimse iş vermiyordu ona. Çocuklarıyla birlikte aç bir ilaç kaldılar. İntiharın eşiğindeyken Türkleri tanıyan besteci Hindemith akıl etmiş de onun tavsiyesiyle Türkiye'ye davet edildiler ve işte... Gerhard anlatmayı bırakıp mektubu içinden okumaya başlayınca Elsa lafa girdi. Düşünsene Suzan, Ankara'ya Cumhuriyet kutlamalarından 2 gün önce geldiği için tören günü Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nı hiç prova yapmadan yönetmek zorunda kalmıştı. O kadar başarılı olmuştu ki Başbakan İnönü'nün takdirini kazanmış, kontratı uzatılmış, sonra da aynı yıl içinde anlaşmalı boşandığı eşini de Ankara'ya getirtmiş. Tam rahat etmişlerdi, şu kadere bak. ''Ben Hirsch'e de çok üzüldüm.'' dedi Gerhard. ''Onların evinde pansiyoner kalıyordu ya. Kate viola çalıyordu, biri kemanda, diğeri de nefesli sazlarda, bir oda müziği grubu kurmuşlardı arada.'' Gerhard lafını bitiremedi, fırtına gibi mutfağa dalan Peter. ''Amerika'dan haber gelmiş!'' diye bağırdı. ''Yaşasın, yaşasın! Dönem sonunda notlarım yüksekse Berkeley beni kabul edecek!'' ''Zaten notların yüksek senin.'' dedi Suzy. ''Kendini Berkeley'e girdi bil.'' ''Benim sevgili oğlum.'' diyerek Peter'e sarılmak için ayağa kalktı Elsa. Bir anda zavallı Praetorius ve acılı karısı unutulmuş, odaya Peter'in güzel haberinin neşesi dolmuştu. Elsa, Peter'in Berkeley'e kabul edilmesine gluten alerjisi yüzünden de ayrıca çok memnun olmuştu. Burada elleriyle yaptığı özel ekmeğe kıyasla Amerika'da o kadar çok alternatif gıda çeşidi vardı ki oğlunun yiyebileceği. Bir anne olarak sadece bu yüzden kocasına kıyasla 2-3 misli sevindi. Hayat bazen de eş zamanlamayla ölüm kederini doğum sevinci ve başarı müjdesiyle harmanlayarak akıp gidiyordu. Schliemann'lar kızlarını ilkokulu bitirdikten sonra Peter'in gittiği Robert Kolej'in kız kısmı olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne gönderdiler. Suzy'nin yeni okulunda tek sıkıntısı Saint Benoît'da okuyan Demir'i kendi okulunun sınıf partilerine, konserler, tiyatro gibi etkinliklere davet edememesiydi. Ancak kardeş okulun öğrencilerine izin veriliyordu. Bu yüzden Demir'le Suzy ancak hafta sonları görüşebiliyorlardı. Etkinlikler çeşitliydi. Pera çocuklarının sinema fasılları, çocuklardan birinin evinde zamanın moda şarkılarının da dinlendiği çay saatleri ve artık çok yaşlanmış olan madamda ara sıra akşam yemekleri. gece uzarsa evden izin koparıp madamın evinde geceleme ve apartman çocuklarıyla hep bir arada sabah kahvaltıları. Ne var ki pastaları ve kekleri yüzünden çocukların en popüler buluşma mekanı olarak seçtikleri madamın evi 50'li yıllarda birinciliği elemanlara kaptırmıştı. Çünkü artık çocuklar dans etmeyi, pasta, kek yemeye tercih ediyorlardı ve plakları ancak kol gücüyle kurulduktan sonra çalabilen gramofonsa yerini o yıllarda pick-up denen, birçok plağa ara vermeden kolayca çalan elektrikli bir müzik aletine bırakmıştı. İşte bu pick-up'tan sadece elemanların evinde vardı. Suzy, 1950 yılında Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri kaybedip yerine Demokrat Parti'nin kazanmasına da tesadüfen madamın evinde şahit oldu. O hafta sonu madamın doğum gününü kutlamak için çoluk çocuk onun evindeydiler ve seçim sandıklarının neticesinin bildirimi o güne isabet etmişti. Gençler salonda aralarında eğlenirken madam odasında başından ayrılmadığı radyosunu dinliyordu. Sonuçlar aşağı yukarı belli olunca sevinç gözyaşları içinde elemanların katına fırlamıştı peşinde gençlerle. Cumhuriyetin kurulmasından beri 27 yıldır süren bir iktidar ilk kez değişime uğramak üzereydi. Haber yayılınca apartmanın tüm sakinleri kapılarının önlerine çıkmış, birbirleriyle kucaklaşmışlardı. Herkes birbirini tebrik ediyordu, öpüşüyordu. Kimi göbek atıyor, kimi sevinç gözyaşları döküyordu. Aralarında memnun olmayan yoktu. Demokrasi geliyordu nihayet. Oh, nihayet. Suzy ve apartmanın diğer tüm çocukları Avrupa'da faşizmin yayıldığı döneme doğmuş ve Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı yıllarında büyümüş oldukları için demokrasinin ne ifade ettiğini bilmiyorlardı. Büyüklerin coşkusu karşısında şaşkındılar. Yine de katıldılar bu heyecana. Onlar da aralarında büyüklerini taklit edip öpüştüler, tebrikleştiler, tepindiler. "Bir kutlama yapmalıyız," dedi Demir'in babası. "Bana gelin, bir bol hazırlayacağım," dedi adam. "Likörü olan getirsin." "Hadi çocuklar, yardım edin, içkileri adama taşıyalım," dedi Simon'un annesi. Çocuklar merdivenlere koştular. "Dikkat edin, şişeleri kırmayın," diye bağırdı arkalarından biri. "Memleket için çok iyi bir şey oldu değil mi?" diye sordu Suzy madama. Seçim sonuçları henüz açıklanmamıştı. Sayım birkaç gün sürecekti ama iki parti arasındaki ara öylesine açıktı ki kristal bol kasesini büfeden çıkartmakta olan madam, "Suzy'ciğim, ne kadar hayırlı bir şey olduğunu sana kelimelerle anlatamam," dedi. "Harika bir şey oldu, harika." Madam fikrini 5 yıl sonra 1 Eylül günü değiştirecekti. Türkiye'ydi burası. Harika şeylerin ömrünün uzun süremediği ülke. Suzan'ın seçimi. Suzan 18 yaşına bastığı yıl Alman ve Türk uyrukları arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Almanlar savaşın sonunda Hitler'in vahşetinden yurt dışına kaçan vatandaşlarına kimliklerini ve tüm vatandaşlık haklarını geri vermişlerdi. Savaş sırasında başka ülkelerin uyruklarına geçenler bir tercih yapmak zorundaydılar. Elsa çocuklarının Alman uyruğuna geçmesini istiyordu. En yakınlarını toplama kampında kaybeden Gerhard'ın içinden Alman uyruğunu seçmek gelmedi ama çocuklarının seçimine karışmama kararı aldı. Peter önce Alman olmayı seçmişti. Berkeley'yi bitirdiği yıl Amerikan vatandaşlığına başvurdu. Annesi zaten olduğu için o bir dünya insanı diyordu. Suzy babası gibi duygu insanıydı. O yüzden Türk uyruğunda kaldı. Neden Türk uyruğunu seçtiğini soranlara diğer kimlikteki adım çok uzundu. Suzanna, Esther, Miriam, Şiliman. Yaz bitmiyor. Kolaylık olsun diye kısa olanı seçtim demiş ve önüne gelene ilan etmişti. Bundan böyle benim adımı ya Suzy ya Suzan Şiliman diye yazacaksın. Annesi kızının Türk uyruğunu neden tercih ettiğine dair açıklamasını yutmadı ama yüzüne de vurmadı. Elsa çok şeyi sezen fakat ilişkilerini seviyeli şekilde sürdürebilmek için gerçekleri yüze vurmayan ender kadınlardandı. Suzy ertesi yıl Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. Mezuniyet töreninde yerler kısıtlı olduğu için komşularını davet edememişti. Bu nedenle Şilimanlar kızlarının mezuniyetini tüm eski komşularını davet ettikleri bir çay partisiyle evlerinde kutlamak istediler. Bebekteki apartmanın arka bahçesine masalar kuruldu, ağaçlara balonlar asıldı. Suzy'yi seven herkes geldi, iki kişi hariç. Peter ve Demir. O yıl Peter, Berkeley'de yüksek lisans yapıyor, Demir de üniversiteyi misafir öğrenci olarak Fransa'da okuyordu. Suzy, herkes evine döndükten sonra kendini sırtüstü yatağına atmış tavana bakarken ne kadar mutsuz olduğunu düşünüyordu. İtişip kakıştığı ama yine de çok sevdiği abiyle Demir, o mezuniyetini kutlarken yanında değildiler. ''Yok, doğru değil bu. Dürüst ol Suzan.'' dedi kendi kendine. ''İçini burkan onların yanında olmaması değil. Senin Demir'le bir geleceğinin olmadığını anlaman.'' Ah budala Suzan, sen ona aşıksın diye onu da sana aşık sandın değil mi? Oysa Demir sana sadece abilik taslıyordu, hepsi bu. Gölge gibi peşinden ayrılmayan, küçük, sevimli, sarı kafa Alman kız egosunu besliyordu Demir'in. Bunca yıl, parmaklarıyla sayarken iki elinin parmakları bitti, 18 yıl bitmedi. Sen takıl Demir'in peşine, fino köpeği gibi koştur arkasından. Şimdi de, ne şimdisi be? Ta o günden beri, her gece sırt üstü yat, dik gözlerini tavana ve kendine acı. Parantez içinde, gözünden süzülen yaş tanesi dudağına düştü. Tuzlu gözyaşları dök böyle. Koskocaman bir silgiyle her anını silmeyi, hiç yaşanmamış olmasını istediği bir gün vardı hayatında. O günü unutmak istiyor fakat beceremiyordu. Dünmüş gibi gözünün önündeydi o yaz günü. Demir'in, misafir öğrenci olarak Grenoble'de okuma talebine olumlu yanıtın geldiği gündü. Pera çocukları bebekteki tek pastanenin üst katında iki masayı birleştirmiş, kızlı erkekle etrafında oturuyorlardı. Yaz tatili için İstanbul'da olan Peter de nasıl olduysa o gün lütfetmiş katılmıştı onlara. Konu okulları bittiğinde kimlerin yurt dışına çıkacağı, kimlerin burada kalacağıydı. Şiliman ailesinin gücü ancak bir çocuğu yurt dışında okutmaya yettiği için tercihi iyi bir üniversiteye zaten kapağı atmış mühendislik okuyan oğullarından yana kullanmışlardı. Suzan üniversiteye İstanbul'da gidecekti. Kıskanmamıştı ama azıcık gönlü kırılmıştı Suzan'ın. O günlerde biraz hırçındı o yüzden. Aslında gönlü o yüzden değil, Demir Fransa'ya gidecek diye kırgındı. Ama kendine bile itiraf edemiyordu bunu. Masada surat asmış otururken şeytan dürttü, Demir'e döndü ve dedi ki, ''Demir Paşa, artık bize Paris'ten dönüşünde güzel bir matmazel getirirsin değil mi?'' Demir hayretle yüzüne baktı Suzan'ın. ''İstediğin bu mu?'' diye sordu ve tekrar etti. ''Gerçekten istediğin bu mu?'' ''Neden olmasın?'' diye kıkırdadı Suzi. ''Yakışıklısın, akıllısın. Fransız kızları kurban olsun sana.'' ''Tamam, seni kıracak değilim Suzicik.'' Suzan'ın duymak istediği yanıt bu değildi ama hiç renk vermedi. Çay bardağını şerefe der gibilerinden kaldırdı. ''Demirimizin Fransız aşkına!'' diye bağırdı. Gürültücü arkadaşları her kafadan bir ses çıkararak, bağırıp çağrışarak çay ve gazoz bardaklarını kaldırdılar. İçlerinden biri, ''Üç yıl sonra yine burada, bu masada buluşalım.'' dedi. ''Bakalım aramızda kimler evlenmiş, kimler nişanlanmış, kimler sevgili edinmiş.'' ''Ben kesin evli olmam.'' dedi Suzan. ''Nedenmiş o?'' ''Annem bana hep seni kimse almaz der, nedenini ona sor.'' ''Ben alırım.'' dedi Simon. Suzan Demir'den yana baktı, vereceği tepkiyi görmek için ama o başını çevirmiş dışarı bakıyordu. ''İyi de sen benim arkadaşımsın, bize nikah düşmez.'' Demir'in hala penceredeydi gözü. O yüzden söylediğini duyup duymadığını bilemedi. ''Canın isterse, hani evde kalmayasın diye söylemiştim ben de.'' ''Bu iyiliğini unutmayacağım Simon.'' gülüştüler hep birlikte. Başka şeylerden konuştular ama Suzan Demir'le arasına tuhaf bir soğukluk çöktüğünün farkındaydı. Kendi attığı kahkahalar da ruhsuzdu artık. İlgilenir gibi yaptığı konuşmalara da çok uzaktı. Evlerine dönerlerken yaz tatili için İstanbul'da olan Peter kardeşine ''Niye Demir'e öyle söyledin?'' diye sordu. ''İnsan sevdiği adama sevgili sipariş eder mi?'' ''Ne diyorsun be? Kimmiş benim sevdiğim adam?'' ''Demir işte. Çocukluğundan beri aşıksın ona.'' ''Saçmalama. Biz sadece arkadaşız. Sen bana abilik yapmadığın için abim gibi de ayrıca.'' ''Hah, sen onu bana papucuma anlat.'' ''Dilediğini düşün, kötü niyetli kişi.'' ''Kötü niyetli olsam bunları konuşmam seninle. Gördün işte, sen Demir'in umurunda değilsin Suzicik. Gözünü aç artık ve seni sevecek birini bul. Seneye mezun olacaksın, koca kız oldun.'' ''Bence sen de öyle yap, çünkü sen de kartlaşıyorsun.'' Evlerine girip odalarına çekilene kadar uzayıp gitmişti saçma sapan münakaşaları. Kendilerini yaşlanmış, hatta kartlaşmış saymaları çok komikti. Düşündükçe gülesi geliyordu ama şu anda Peter'in onca sözü arasında tek bir cümle yankılanıyordu kulaklarında. ''Demir'in umurunda değilsin. Seni sevecek birini bul.'' Bu söz çakılıp kalmıştı aklında, kalbinde, ruhunda. Suzan kalktığı yatağından pencereyi açtı ve korunun ağaçlarına doğru bağırdı. ''Alo, beni sevecek kimse yok mu şu dünyada? Varsa ortaya çıksın, hemen!'' O anda ağaçların arasından kimse ortaya çıkmadı. Ama zamanla çıkanlar oldu. İngiliz edebiyatı okumak üzere üniversiteye başladığı yıl peşinde çok kişi dolandı. Üniversitede tanıştığı öğrenciler önce onu Türkiye'yi keşfe gelmiş bir yabancı sanıyor, Türkçesini duyunca şaşırıyor, Türk olduğunu öğrenince asılmaktan vazgeçiyorlardı ama kısa sürüyordu bu saygı. Neticede şeffaf tenine dokunma arzusu uyandıran açık kumral, mavi gözlü, uzun boylu bir kızdı Suzan. Ona asılan herkesi savuşturmak için mutlaka bir yol buluyordu. Üniversitenin ilk yılını tamamladığında ondan başka herkesin bir sevgilisi vardı. Nitekim bir gün Selin ona ''Demek Peter'in söylediği doğruymuş.'' dedi. ''Sen Demir'e gizli aşk besliyorsun.'' ''Nereden çıkarttın bunu?'' ''Kimseleri beğenemem enden.'' Suzi nihayet edebiyat konusunda diğerlerinden çok daha fazla bilgili olan Hakan adındaki sınıf arkadaşının sinemada elini tutmasına izin verdi. Film boyunca el ele oturdular. Işıklar yanınca elini çekti oğlan, Suzan da ter içinde kalmış kendi elini eteğine sürdü. ''Elin mi terledi?'' diye sordu çocuk. ''Şey, yok yani evet terledi biraz.'' Oğlan güldü. ''Benimki de öyle.'' dedi. Bu kez Suzan da güldü. ''Elimi tuttun diye kalbin hızlı mı çarptı?'' diye sordu. ''Bilmem, sanmıyorum.'' ''Benimki de çarpmadı. Yani ikinci yarıda el ele tutuşmayabiliriz.'' ''Tamam da senden hoşlanmadığımı sanma sakın.'' dedi oğlan. ''Akıllı ve eğlencelisin. Sen de dürüst ve matraksın.'' Bir süre konuşmadan oturdular. Sonra Suzan, ''Bak ne diyeceğim Hakan.'' dedi. ''Flört eder gibi yapalım, bizi rahat bıraksınlar.'' ''Tamam.'' Biletleri son dakika aldıkları için arkadaşlarının hepsi salonda yan yana yer bulamamışlardı. Arada dışarı çıkan Pelin ve Tahir yanlarından geçerken ''Siz de dışarı gelsenize'' diye işaret ettiler. ''Yok, biz iyiyiz burada'' dedi Suzan. ''Çok eğleniyoruz aramızda.'' Dedikodu çabuk yayıldı ve yurt sınırlarını aşıp Demir'in kulağına kadar gitti. Suzi'nin bir flörtü olduğu. O yaz Demir yanında bir Fransız kızla döndü. Bir aile çocuğu aile evine nikahlı olmadığı bir kızı yatıya getiremeyeceği için Marie, madamın evindeki boş yatak odalarından birinde buldu kendini. Madam ve Selin ısrarla Marie'nin 2 haftalık tatil sırasında Demir'den göremediği ilgiyi Simon'dan gördüğünü iddia ediyorlardı ama Suzi tüm yorumlara kulaklarını tıkamıştı. Demir'le Fransız kıza dair dedikodulara girmedi, tek bir laf da etmedi. Pera çocukları hep birlikte Marie'ye İstanbul'un dört bir köşesini gezdirirlerken, Suzy, Marie'ye hep mesafeli fakat terbiyeli davrandı. Hakan ise yaz tatilini geçirmek üzere İzmir'e ailesinin yanına gitmişti. Bu yüzden Demir onunla tanışma fırsatı yakalayamadı. Marie'nin İstanbul'dan ayrılmasının haftasında Suzanlar ailece Almanya gezisine çıktılar. Gerhard, Elsa ve Suzy İstanbul'dan uçarlarken Peter de Amerika'dan Frankfurt'a onlarla buluşmaya geldi. Hitler'in intiharının üzerinden 10 yıl geçmiş, Gerhard katil diktatörün ülkesindeki izlerinin tamamen silindiğine emin olabilmek için az değil tam 10 yıl beklemişti. Çocuklarına doğup büyüdüğü toprakların batıda kalan kısmını tanıtabilirdi artık. Ama ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ülkenin başkenti olan en sevdiği şehir Berlin ikiye bölünmüş, yarısı girenin çıkmak için ölümü göze alması gereken yerde Sovyetlerin hakimiyetindeki doğu bölgesinde kalmıştı. Suzan, Alman şehirlerinin temizliğinden, gelişmişliğinden, düzeninden çok etkilendiyse de herhangi bir şehrine yerleşmeyi aklından dahi geçirmedi. Peter, Amerika'yı gördükten sonra hiçbir yeri beğenmez olmuştu. Annelerinin ise vatan hasretiyle tutuştuğunu hepsi biliyordu zaten. Almanya'daki son akşamlarında hep birlikte yemek yerlerken Gerhard ailesine "Herkes istediği yerde yaşamakta serbest" dedi. "Peter, sen madem Amerika'yı seviyorsun, hayatını orada kazanabilecek imkana da sahipsin. Orada kal oğlum. Suzicik, anlıyorum ki sen de büyüdüğün ülkede yaşamak istiyorsun. Biz annenle senin bir yuva kurmanı bekler, sonra kış aylarımızı Frankfurt'ta, yazlarımızı İstanbul'da geçirebileceğimiz bir düzen kurarız." "Ama baba, ayrılamayız ki birbirimizden. Biz bir aileyiz," dedi Suzy. "Sizin de kendi aileleriniz olacak yakında bir gün. Ben de annemle babamın eteği dibinde geçirmedim hayatımı. Kocamla birlikte uzaklara gittim. Hayat aileleri değişik yönlere savurabiliyor kızım. Yeter ki insanlar gittikleri yerde mutlu olsunlar," dedi Elsa, kocasını Almanya'ya döndürüyor olmaktan memnun. Suzan İstanbul'a döndükten sonra Demir'le karşılaşmamaya gayret etti. Eski apartmanda yapılan arkadaş toplantılarından çok azına katıldı. Çoğu zaman bir bahane uydurup gitmedi. Demir de ne gelmesi için ısrar etti, ne de neden gelmediğini sordu. Üniversiteler açıldığında ise neredeyse hiç karşılaşmaz oldular. Araları daha da soğudu. Hakansa ertesi yıl üniversiteye hiç gelmedi. Suzan'a demirsiz bir yol çizmek şart olmuştu. O, Peter'e göre Türk kimliğini demire olan aşkı yüzünden seçmiş olsa da artık bir Türktü ve "zorla güzellik olmaz" bir Türk atasözüydü sonuçta. Ayrım sonu, sayfa 211.